Merhaba ve derin dalışımıza hoş geldin. Bugün masamızda Doktor Aslan Yaman'ın İhanet Süreci Nasıl Durdurulur başlıklı, evet oldukça dikkat çekici bir analizi var.
Evet, gerçekten çarpıcı bir başlık.
Aynen. Kaynağımız Türkiye'de olası bir anayasa değişikliği senaryosuna odaklanıyor. Ve tabii bunun meclisteki aritmatik karşılığına, yani işin özü sayılarla başlıyor gibi değil mi?
Kesinlikle öyle. Analiz, mevcut meclis tablosunu bayağı net çiziyor aslında. Cumhur İttifakı'nın, yani kimler var? AKP, MHP, Hüdapar ve DSP, toplam 324 vekili bulunuyor.
Tamam.
Yaman'ın projeksiyonuna göre DEM Parti'nin 56 vekilinin de desteğiyle 600 sandalyeli mecliste 380 oya ulaşılması mümkün görünüyor.
380 oy. Bu sayı anayasayı referanduma götürmek için gereken 360 barajını aşıyor. Peki?
Aşıyor, evet.
Peki ya, referandumsuz kabul. Yani 400 eşiği, işte asıl sanırım kritik nokta burası. Yaman bu konuda ne diyor? Oraya nasıl ulaşılabilir?
İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Analiz diyor ki bu 400 oy imkansız değil. Şey, yeniden Refah Partisi, hani Fatih Erbakan'ın partisi.
Evet, 22 vekilleri var.
Aynen, 22 vekille ve meclisteki 13 bağımsız vekilin de desteğiyle toplam sayının, yani teorik olarak 406'ya ulaşabileceğini hesaplıyor.
406.
Hatta şuna da işaret ediyor, AKP'ye yeni katılımlar olursa bu sayı daha da artabilir diyor. Ancak Yaman burada çok çok önemli bir hukuki tartışmanın altını çiziyor.
Nedir o?
Diyor ki 400 oy bulunsa bile anayasanın değiştirilemez maddeleri veya devletin temel nitelikleri gibi konuları içeren bir değişiklik, anayasa hukukçularına göre bunun yine de halk oyuna sunulması gerekip gerekmediği çok ciddi bir soru işareti. Yani 400 oy hukuki tartışmaları bitirmeyebilir aslında.
Anladım, anladım. Yani aritmetik bir ihtimal var ama hukuki bir engel de potansiyel olarak masada duruyor. Peki bu tablo karşısında Doktor Yaman muhalefete ne gibi bir yol haritası çiziyor? Özellikle kademeli ittifak dediği bir modelden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak?
Evet, o kademeli ittifak önerisi Yaman'ın analizinin merkezinde diyebiliriz. Buradaki kademeli vurgusu önemli. Şunu öneriyor. Önce büyüklüklerine falan bakılmaksızın tüm Türk milliyetçisi partiler kendi kimliklerini koruyarak belirli ilkeler etrafında birleşmeli. Tek bir blok gibi hareket etmeli. Bu ilk adım. Tamam, ilk kademe bu.
İkinci kademede ise bu birleşmiş milliyetçi yapının daha sonra CHP ile işbirliği yaparak iktidarı hedeflemesi öneriliyor. Yani hemen herkes tek bir çatı altında toplanmasında adım adım ilerleyen bir strateji bu.
İlginç bir yaklaşım. Peki bu stratejinin potansiyel etkisi ne olabilir? Yaman'a göre siyasi dengeleri nasıl değiştirir bu durum? Yaman bu konuda oldukça iddialı bir öngörüde bulunuyor aslında. Böyle bir birleşmenin özellikle MHP tabanından ciddi bir kopuşa yol açabileceğini düşünüyor.
Ciddi bir kopuş, evet.
Ve bu yeni birleşik milliyetçi ittifakın oy oranının, yani %25'lere kadar ulaşabileceğini savunuyor.
%25 bayağı yüksek.
Evet. Ayrıca iktidarın terörsüz Türkiye gibi sloganlarını veya hedeflerini yazarın kendi deyimiyle asıl niyetleri gizlemek için kullanılan tavşan gerekçeleri olarak nitelendiriyor. Yani anayasa değişikliğini gizlemek için.
Anladım.
Kaynakta iktidarın PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye dönüşümünü ve ABD destekli silahlanmasını yeterince hani dikkate almadığı iddiası da yer alıyor bu bağlamda.
Oldukça keskin ifadeler gerçekten. Peki muhalefetin hemen, yani somut olarak atabileceği adımlar neler? Sadece ittifak kurmak yeterli mi diyor yazar?
Hayır hayır. Çok daha proaktif ve çok yönlü bir mücadele öneriyor Yaman. İlk olarak meclis içinde anayasa değişikliği komisyonunun kurulmasını engellemek ya da en azından zorlaştırmak.
Nasıl mesela?
Örneğin CHP'nin komisyona üye vermemesi gibi taktikler olabilir diyor. İç tüzüğün sağladığı tüm imkanları sonuna kadar kullanmak. Bu bir. İkincisi, anayasa hukukçularıyla yakın çalışmak.
Hukuki mücadele yani.
Aynen. Olası değişikliklerin mevcut anayasaya aykırılığını güçlü bir şekilde kamuoyuna ve hukuki mercilere taşımak. Hatta suç duyurularında bulunmak bile öneriliyor.
Yani hem meclis içi prosedürel engelleme hem de hukuki mücadele. Başka neler var?
Üçüncü ve belki de en önemli ayak, kamuoyu baskısı ve toplumsal seferberlik. Şeyler öneriyor. komisyon üyelerine yönelik mektup kampanyaları, sivil toplum örgütleri aracılığıyla protestolar, yerel medya üzerinden bilgilendirme çalışmaları, halka ulaşmak yani. Kesinlikle. Daha geniş çaptaysa, ülke genelinde Cumhuriyetimize sahip çıkacağız temalı kampanyalar, konferanslar, belki ödüllü yarışmalar ve süreklilik arz eden mitinglerle halkın bu sürece aktif katılımının sağlanması gerektiğini vurguluyor. Hatta ilginç bir detay, yazar yapay zekaya sormuş muhalefet ne yapmalı diye.
Öyle mi? Ne cevap almış?
Aldığı yanıtların da büyük ölçüde bu yönde olduğunu belirtiyor. Güçlü, birleşik cephe, ortak, net bir söylem, hukuki yolları zorlama, uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve tabii alternatif medya kanallarını etkin kullanma gibi.
Anlıyorum. Yani özetle Dr. Yaman'ın analizi diyor ki, mevcut meclis aritmetiğiyle üniter, laik, milli devlet yapısı değiştirilebilir. Böyle bir tehlike var.
Evet, uyarı bu yönde.
Ve buna karşı muhalefetin hem siyasi, hem hukuki, hem de toplumsal alanda topyekün birleşmesi, bir direniş örgütlemesi şart diyor. Yazarın bir de şeyi not ediyor, iktidar artık rabia sloganını terk etti diyor ve anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi yerine ırk veya mezhep temelli bir ayrışmaya kapı aralanabilir endişesini dile getiriyor. Bu da senin için önemli bir not olabilir. Aynen öyle, kaynağın temel mesajı bu. Muhalefetin parçalı duruş yerine bir bütün olarak hareket etmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Ve analiz, eğer bu bütünlük sağlanamazsa, eğer bu öneriler adımlar atılmazsa ne olabilir diye çok çarpıcı, hatta yani tüyler ürpertici bir soruyla bitiyor.
Nedir o soru?
Şöyle soruyor yazar, acaba bir sonraki aşamada akla gelecek düşünce, Kuvayi Milliye ruhunun son çare olarak gördüğü vatanın kurtuluşu namlunun ucundadır ifadesi mi olacak? İşte bu Dr. Yaman'ın analizinden çıkan ve üzerinde derinlemesini düşünmen için sana bırakılan oldukça provokatif bir son nokta.